Kitabın adı Bıçak Sırtı, yazarı Osman Aysu, 17. ayrım. Belki yanılıyordu ama içeride hala onun ten kokusunu duyar gibi oldu. En ufak bir acıma duygusu yoktu vicdanında. Burnuna inen koku sadece kısa bir an için onu geçmişe götürmüştü. Ama o kesinlikle mazinin iğrenç anılarında dolaşmak istemiyordu. Geriye döndü ve kapıyı açık bıraktı. Sonra bitişik odanın kapısında durdu. Gayri ihtiyari dudakları gerildi. Bir an gülümser gibi oldu. Bu oda bir zamanlar kendisine aitti. Çocukluk yıllarını anımsadı. Kahır, ıstırap ve nefret dolu günlerini. O odada işe yarar tüm eşyalarını müştemilata taşımıştı. Odaya girmek gereğini duymadı. Bakışlarını karşı kapıya çevirdi. Orası babasına aitti. Tüm geleceğini çalan ve ona yepyeni bir hayat bırakan babasına. Anasıyla babası son yıllarda odalarını ayırmışlardı. Hatırladığı kadarıyla babası o olağanüstü güne kadar hep bu odada yalnız yatmıştı. Bir iki saniye kapıyı açıp açmamak konusunda kararsız kaldı. Üst kata çıkmakla hata ettiğini şimdi daha iyi anlıyordu. Burası anlamsız bir yığın hatıraların beynine üşüştüğü gereksiz bir mekandı. Buz gibi soğuk bakışları sanki kapıyı delip içeriği görecekmiş gibi yağlı boyaları yer yer dökülmüş ahşap kapıya takıldı. Babası her an kapıyı açıp dışarı çıkacakmış gibi bir hisse kapıldı. Lanet olsun diye homurdandı. O oda boştu ve babası sonsuza kadar karşısına çıkamayacaktı. Çünkü o ölmüştü. Ama o ürpertiyi içinden atamamıştı. Tam bu noktada kapının eşiğinde babası sayısız kereler onu içeriği dinlerken yakalamış ve aşağıya bodruma götürerek kalın sopasıyla feci şekilde canını acıtarak öldüresiye dövmüştü. Katil bilinçsizce elini çıplak vücudunda, sırtında, omuzlarında, bacaklarında gezdirdi. Çocukluğunda duyduğu acıları sanki yeniden yaşıyor, dayağın açtığı cılk yaralara parmaklarının dokunacağını sanıyordu. Neden sonra aptal ve basiretsiz kadın diye söylendi annesi için? O dayakları hep annesine yardım etmek için yemişti. Babası annesini dövmeye başladığı zaman çığlıkları tüm köşke yayılırdı. O günleri dün gibi hatırlıyordu. Önceleri çok küçük olduğundan yataktan kalkamaz, annesinin çığlıklarını duymamak için yorganı başına çekerek büzülüp kıvrılırdı. Ne zamanki biraz büyüyünce içi zavallı kadını döven babasına duyduğu kinle dolmuştu. Ve bir gece nasıl olduysa yatağından kalkıp kapının önüne dikilmiş, içeriye anne diye seslenmişti. Ani bir kararla kapıyı açtı. O meşhum oda son günkü gibi duruyordu. Annesinin eşi olan içindeki öbür benliği asla bu kapıyı açıp içeri giremezdi. O korkak ve zavallının tekiydi. Katil uzanıp elektrik düğmesini çevirdi. Metruk oda sarı ve solgun bir ışıkla aydınlandı. Tam tahmin ettiği gibi her şey yerli yerindeydi. Pis ve tozlu. Ayrıca boğucu bir sıcak ve alabildiğine havasızlık hakimdi odanın içinde. Bütün perdeler kapalıydı. Ahşap karyolanın içindeki yorgan dahi o son gece babasının yataktan fırlarken açtığı şekilde kalmıştı. Elektrik ışığı katilin sinirlerini biraz yatıştırmış ve ürpertisine mani olmuştu. Yine de bu odaya girmekle doğru bir iş yapıp yapmadığından mütereddetti. Aceleyle odanın diğer bölümlerine bir göz attı. Babasının hayran olduğu fanus içindeki saat yıllar önce durmuş olmalıydı. Bakışları fanusu aradı. Pandülü ritmik sallantılı altın kaplama saat zamana esir düşmüş gibi yerinde duruyordu. Babası zengin, hayli varlıklı bir adamdı. Ama servetin asıl kaynağı büyük babasından gelirdi. Katil onu hiç görmemişti. Ama annesinden işittiği kadarıyla hasis, pinti ve oğlundan bile daha cimri olduğunu işitmişti. Bakışları duvardaki Ayvazovski'nin orijinal deniz manzaralı tablosuna ilişti. İlk defa yanına sustalısını almadığına pişman oldu. Babası bu resme hayrandı. Hiddeti kabarıyordu katilin. Evet, sustalı yanında olsaydı şu an o resmi paramparça edebilirdi. Bu olacak gibi hissetti kendini birden. Denize bakan pencerelerden birine koştu. Temiz havaya gereksinimi vardı. Sanki yıllar öncesinin anıları yeniden beyninde üşüşüyordu. Perdeleri yana itti. Menteşeli, eski tip camı açmaya çalıştı. Pencere zamanı direnir gibi adeta yerine yapışmış, açılmamakta direniyordu. Sakallı katil tüm gücüyle bir daha asıldı, zorladı. Tahtalar sürtündü, uyumsuz sesler çıkarıp gıcırdadı. Sonra yavaş yavaş kımıldadı. Genç adam alt bölümü yukarıya kadar kaldırdı. Paslanmış rezeleri yerine oturttu. Başını dışarıya çıkarıp uzun uzun, derin soluklu nefesler alıp verdi. Yaz gecesinin ilerlemiş saatinde önünde deniz ay ışığıyla pırıl pırıldı. Derin sularda birkaç gemi seyir halindeydi. Gözlerini kısıp manzarayı seyre daldı. Yıllardan beri bu pencereden görüntüyü seyretmemişti. Tabiatın güzelliği onu etkilemezdi. Sadece içindeki bulantıyı ve nefretin tazikini hafifletmek için soluklanmaya ihtiyacı vardı. Biraz rahatladı. Başını içeriye çekti. Duygularına esir olup bu odaya girmesi hataydı ve hiç gereği yoktu. yeniden homurdanmaya başladı. Pencereyi kapattı, perdeleri çekti. Sonra etrafına bakınmadan kapıya doğru yürüdü. İçinden lanetler okuyarak elektrik düğmesini kapatıp dışarı çıktı. Koridorun karanlığı daha huzur vericiydi. Kuşkuyla çıktığı merdivenleri çabuk çabuk inerek zemini mermer kaplı antreye vardı. Onun hedefi Bodrum'du zaten, işi oradaydı. Hedefine doğru ilerlerken biraz daha rahatlamış, içine huzur dolmaya başlamıştı. Bodrum onun kutsal mabediydi. El yordamıyla duvardaki elektrik düğmesini çevirdi. Elindeki anahtar destesinden birini seçerek Bodrum'a inen kapının kilidini açtı. Ağır bir koku yine burnuna çarptı. Üstelik bu hepsinden daha ağır ve pis bir kokuydu. Hiç yüksünmedi. Yıllar bu kapalı zeminin havasını daha da ağırlaştırmıştı. Aşağıya inen merdivenin başını örümcek ağları kaplamıştı ama önemli değildi. Alışıktı buna. Elinin tersiyle önüne çıkan ağları yırttı, kendine yol açtı. Nasıl olsa örümceklerin kısa bir zaman sonra burayı yine ağlarıyla öreceklerini biliyordu. Kalbinin gümürtüsü arttı. Alnında hafif ter tanecikleri belirdi yine. Oysa Bodrum rutubetli ve serindi. Tahta basamaklar gıcırdadı. Tavandan sarkan çıplak ampulün yetersiz ışığı etrafı tam aydınlatmadığı için her yanda şekilsiz gölgeler oluşturuyordu. Son basamakta durup etrafı gözden geçirdi. Kulağına bir ses gelmişti. Dehşetle irkildi. Sesin geldiği yönü araştırdı. Damarlarında dolaşan adrenalin hızı artmıştı. Burası mutlak onundu. Kimse buraya giremezdi. Bu gerçeği çok iyi bilmesine rağmen sesi duyunca ürpermesine engel olamamıştı. Tüyleri diken diken oldu. Babası geri gelmiş olamazdı. Bunun imkanı yoktu. Tabiat kurallarına aykırıydı. Ölüler asla dirilmezdi. Ama bir ses duyduğu kesindi. Hafif, kesik ve kısa. Kaba çimentoyla kaplı zemine gözü ilişti. Seneler önce bu zeminde babasından dayak yerken az mı sürünmüştü yerlerde? O acıları vücudunda yeniden hissedermiş gibi yüzü buruştu. Şayet babasının hayaletini görse şaşırmayacaktı. Fakat bunun olamayacağını çok iyi biliyordu. Babası Paşazade Hayrullah çoktan ölmüştü. Şimdi hortlakları değil, kutsal mabedenin huzurunu bozan canlı ve diri kişileri yok etmeliydi. Buraya kimsenin girmesine asla izin veremezdi. Kulaklarını dikti ve o garip sesi bir daha duymaya çalıştı. Ses kesilmişti. Hiçbir şey duymuyordu. Gözlerini kasıp Bodrum'un gölgeler altında kalan kısmını araştırmaya devam etti. Asla yanılmaz ve kulakları iyi işitirdi. Burada bir canlı vardı. Ses çıkaran, inleyen biri. Gece çok sıcak. Yüzünde, çıplak göğsünde ter damlacıkları var. Ama teninin altındaki o inatçı ürperti hala sürüyor. Karnında dolaşıyor, kemiklerinin derinliklerinde oynaşıyordu. Son basamağa inip Bodrum'un rutubetli zemininde birkaç adım attı katil. Görünürde hiçbir tehlike yokken neden bu kadar ürperdiğini düşünüyordu. Ölüler geri gelmez diye söylendi yüksek sesle. Babası da geri gelmeyecekti. Birden kafasının üstünde bir nesne havayı yırtarcasına geçti. Sakallı adam sıçradı. Az daha yuvarlanacaktı. Refleks olarak kollarını kaldırmış, başını korumaya çalışmıştı. Aynı anda tepesinin üstünde uçuşan kanatları açık kuşu gördü. Sunturlu bir küfür çıktı ağzından. Bodrum'da bir kuş olabileceğini hiç düşünmemiş, boşu boşuna korkmuştu. Korku hissini kendine hiç yakıştıramadı. Metruk evde fare olabilirdi ama havalandırma için kırık bıraktığı pencereden içeriye bir kuşun girebileceğini düşünmemişti. Ufak bir kuş olmalıydı ve şimdi onu yeniden kaybetmişti. Belki hayvan girdiği cam kırığını bulup çıkamıyordu dışarı ya da burada yuvalanmıştı. Umursamadı. Bodrum'un ortasına doğru ilerledi ve tam orta yerde durdu. İşte iblis burada gömülüydü. Sonsuza kadar çıkamayacağı beton altında. Yazın en sıcak ayıydı. Şehir trafiği hissedilir şekilde hafiflemiş, koca metropol adeta boşalmıştı. Güneş ufukta günün son turuncu ışıklarına kaybederken havanın bezdirici nemi hala bütün şiddetiyle şehrin üstünde hüküm sürüyordu. Cahit terden göğsü ve koltuk altları terlemiş tişörtüne bakarak yakındı. Öf be, ne hava yahu, bu olacağız sanki. Bugün bittim yorgunluktan, leş gibi de kokuyorum. Yanında oturan Tülay onu tasdik etti. Evet, bezdirici bir hava, nem fazlalığından, diye mırıldandı. O gün Cahit yine babasından arabayı almış ve iş çıkışı Tülay'la birlikte dönüyorlardı. Bir ara dalgın ve sessiz arabayı süren genç adam kıza dönerek ''Bu akşam bir işin veya verilmiş bir sözün var mı?'' diye mırıldandı. ''Niye sordun?'' ''Bilmem, belki birlikte bir yere gidip soğuk bir bira içeriz diye düşünmüştüm.'' ''Ay sonu olduğunu unutuyorsun galiba, ben de para suyunu çekti.'' ''Sorun değil, ben de hala biraz var, sana bir bira ikram edebilirim.'' ''Doğrusu bu teklife hayır demem, iyi olur. Ben de bütün gün sıcaktan yandım.'' Cahit'in yorgun yüzünü tatlı bir gülümseme kapladı. Tüm cesaretini toplayıp bu genç kıza hislerini açıklamaya çalışacaktı. Aslında girgin, atak ve mizacen asla utangaç bir insan sayılmazdı. Ne var ki benliğini kavuran duygulara kıza bir türlü açıklama fırsatı bulamamış. Her teşebbüsünde pasif kalmış, son anda susmayı yeğlemişti. Ama bu akşam konuşacak, şeytanın bacağını kıracaktı. Ortaköy'de deniz kenarında sıradan bir restorana gittiler. Her yer hınca hınç doluydu. Sıcaktan bunalan insanlar masaları çoktan doldurmuşlardı. Bira, muska böreği, sosis sote ve patlıcan salatası söylediler. Biraz da kaşar peyniri. Tülay mutlu ve neşeli görünüyordu. Bu akşamki yemek programında olmayan sürpriz bir davetti ve içinden bir his Cahit'in nihayet konuşacağını ve duygularını açığa vuracağını söylüyordu. Biliyordu. Cahit er veya geç bunu yapacaktı. Hatta bu zamana kadar neden geciktirdiğini de bir türlü anlamamıştı. Çekiniyor muydu yoksa? Doğrusu buna ihtimal vermezdi. Tanıdığı kadarıyla genç adam hislerini saklamadan dobra dobra konuşacak medeni cesarete sahip biriydi. Ayrıca bu açıklamayı kendisi de uzun zamandan beri bekliyordu. Bazı durumların kelimelere dökülmesine bile gerek yoktu. Davranışlar, duygular bir biçimde şekillenir, ortaya çıkardı. Tülay çoktan Cahit'in kendisine duyduğu hisleri anlamıştı. Ama itiraf etmeliydi ki yine de bunun kelimelere dökülerek açıklanmasını bekliyordu. İlk bardak biralarını yudumlarken havadan sudan konuştular. İşlerin yoğunluğu, o günkü bankalardan birindeki su yüzüne çıkan yolsuzluklar, şair katil mevzu, konuşmalarının eksenini teşkil etti. Tülay genç adamın yine sıkıntılı ve kararsız halini gözlemlemişti. Galiba yine bir türlü konuya giremiyor, meramını açıklayamıyordu. Cahit çatalının ucuyla ağzına attığı sosis parçasına ağzında bir süre çiğnedikten sonra birden ''Bu akşam sana bu daveti neden yaptığımı biliyor musun?'' diye sordu. Tülay geriye yaslanıp gülümsedi. ''Sanırım tahmin ediyorum.'' ''Nedir?'' ''Açıklamakta zorlandığım bir konu. Duygularınla ilgili bir şey.'' ''Demek anladın.'' ''Gayet tabii. Kadınların sezinleme gücü kuvvetlidir.'' Cahit önüne baktı. ''Peki ne diyorsun?'' Tülay hınzırca gülümsemeye devam etti. ''Önce bunu senin ağzından duymam lazım. Ancak ondan sonra cevap verebilirim.'' Cahit fısıltı halinde konuştu. ''Bana eziyet ettiğinin farkında mısın?'' Tülay şuh ve mutlu bir kahkaha attı. Ama ölçülü ve etrafın dikkatini çekmeyecek bir tarzda. Sonra bakışlarını genç adamın yüzüne çevirdi. Göz göze geldiler. Genç adam hemen bakışlarını kaçırdı. ''İnanamıyorum.'' diye mırıldandı Tülay. ''Bu itiraf senin gibi girgin ve konuşmayı iyi beceren birine zor mu geliyor?'' Cahit bir müddet cevap veremedi. ''Ters veya aksi bir cevap almaktan korkuyorum. Seni tanıdığımı sanırım. Şayet bana olumsuz bir cevap verirsen iş ortaklığımızın devamı çok zorlaşır.'' ''Hiç de değil. İkimiz de medeni insanlarız. Bunca yıldır da arkadaşız. Niye zorlaşsın? Hem sana henüz kanaatimi de söylemedim.'' ''Söyle öyleyse.'' Tülay cevap vermeden bira bardağına uzandı. ''Önce sen gereken açıklamayı yapmalısın.'' ''Anla işte, sana sırılsıklam aşığım. Öf be, ne zormuş şunu söylemek.'' Genç adam hafifçe gülümsemeyi becererek kıza bakmıştı. Ama göz bebeklerinde hala bir endişe ve itirafının doğuracağı sonucun bekleyişi vardı. Tülay yeniden güldü. ''Seni zaten anlamakta zorluk çekiyorum Cahit.'' ''Neden?'' ''Bana aşık olduğunu bir sene önce anlamıştım. Ama bugüne kadar bir türlü açıklama cesaretini kendinde bulamadın. Sen ki patavatsızsın, aklına geleni hemen söylemekte üstüne biri olmayan adamın tekisin.'' ''Niye bugüne kadar duygularını sakladın?'' ''Çekindim işte. Çünkü kimseye böyle aşık olmamıştım. Cevabın nedir?'' ''Senin anlaman lazım. Yani sen de beni.'' ''Tabii aptal. Ben de seni seviyorum. Kör müsün? Aramızdaki yakınlığı Sağır Sultan bile duydu. Kanalda hep dedikodumuz yapılıyor.'' Cahit hayretle dikildi. ''Yok yahu. Korkarım tek duymayan sensin. Ciddi mi söylüyorsun?'' ''Tabii. Ama ben kimseden işitmedim.'' ''Eh yüzümüze karşı söylemiyorlar tabii.'' Cahit uzanıp kızın masasının üzerindeki elini tuttu. ''Benimle evlenir misin?'' Saçları altın sarısıydı Nilüfer'in. Düz kesilmiş, uzun omuzlarından aşağı dökülen gür ve parlak saçlar. Yakıcı güneşin altında pırıl pırıldı. İnce, kıvrak bir vücudu, yanık teni ve göbeğini açıkta bırakan mavi bir penyesi vardı üzerinde. Dar kesim blucini kalçalarını ve düzgün bacaklarını kavramıştı. Ayağındaki sandaletlere rağmen boyu oldukça uzun görünüyordu. Ve yaşı tam 18'di. Nilüfer o yıl liseyi bitirmişti henüz. Mimar bir babanın ve doktor bir ananın tek evladıydı. Ama üniversite eğitimine pek sıcak bakmıyordu. Lise yıllarında zaman zaman babası gibi mimarlığa özenmişse de daha sonraları manken olmaya karar vermişti. Allah vergisi fizik güzellik ve cazibesini ünlü ve meşhur olmak, mankenlik mesleğinde sivrilmek için kullanmayı kafasına koymuştu. Önceleri babası karşı çıktıysa da annesinden aldığı destekle Fahiman Bey'i ikna etmek zor olmamıştı. Süheyla Hanım modern düşünceli, ileri fikirli bir kadındı. Her ne kadar o da kızının üniversite düzeyinde belirli bir eğitim almasını istemişse de fazla ısrarı olmamıştı. Geleceklerini tayin etmenin gençlere ait bir tercih olduğuna inanırdı. O gün Salı ve Temmuz'un 24'üydü. Saat 19 sularında Nilüfer, Bağdat Caddesi'nde kız arkadaşı Selda ile Divan Pastanesi'nde buluşacaklardı. Genç kız adımlarını hızlandırdı ve pastaneye girdi. Gözleriyle etrafı taradı. Selda henüz gelmemişti. Randevu saatine henüz 20 dakika vardı ve biraz erken geldiğini fark etti. Pastane çok kalabalık ve boş masa da yoktu. Zaten bu saatler caddenin en kalabalık olduğu zamanlardı. Nilüfer girgin bir kızdı. Toplum içinde her zaman rahat ve serbestçe hareket ederdi. Ama masaların arasında dolaşıp boş bir yer ararken tüm gözlerinin üzerine çevrilmesinden yine de rahatsız oldu. Özellikle genç erkekler kendisini yiyecek gibi bakıyor ve nazarlarıyla rahatsız ediyorlardı. Bir an çıkıp 20 dakika sonra gelmeyi düşündü ama bu hiç de hoş olmayacaktı. Zira arkadaşı Selda da Tarabya'dan geliyordu ve bu gece onun evinde kalacaktı. Bir an onu bekletmenin hoş olmayacağını düşündü. Çaresiz ve kararsız bir şekilde etrafına bakınırken genç bir adam hafifçe ona hitap etti. ''Şayet biraz sabrederseniz ben az sonra kalkacağım.'' Nilüfer başını çevirip sesin geldiği yana baktı. 30-35 yaşlarında, siyah sakallı, efendi görünüşlü bir adamdı kendisine hitap eden kişi. Kısa bir an kararsız kaldı, teşekkür etti. Fakat ne yapacağını da şaşırdı. Yürüyüp gitmesi mi yoksa beklemesi mi gerektiğini kestiremedi. Bu saatte başka boş masa kolay kolay bulamazdı. Tekrar adama baktı. Sakallı adam kızla pek ilgilenmiş görünmüyordu. Tabanda duran pastasının son lokmasını ağzına atıp çay fincanına uzanmıştı. Nilüfer masanın başında mütereddit ayakta kaldı. Çevresinde bulunan erkeklerin taciz edici nazarlarından daha da sıkılmaya başlamıştı. O anda sakallı adam boş iskemlelerden birini göstererek kıza mırıldandı. ''Oturun lütfen, sıkılmayın. Dedim ya, az sonra kalkacağım.'' Genç kız istemeyerek de olsa gösterilen iskemleye ilişmek zorunda kaldı. Arkadaşına burada randevu verdiği için biraz da kendine kızmaya başlamıştı. Divanın bu saatlerde hep kalabalık olduğunu düşünmesi gerekirdi. Sakallı adam kızla hiç ilgilenmiyordu. Hatta öyle ki masaya oturduğundan beri bir kere olsun başını çevirip ona bakmamıştı bile. Çayını içerken bir yandan da elindeki incecik kitabı okumakla meşguldü. Nilüfer de önceleri elinden geldiğince adamla ilgilenmedi. Bir kabalık yapmak istemiyordu. Zaten bu kalabalıkta masasını ona terk etmek inceliğini ve nezaketini göstermişti. İkide bir saatine göz atıyordu sadece. ''Galiba birini bekliyorsunuz.'' Nilüfer ilk defa o zaman sakallı adama bakışlarını çevirdi. Adamda bir yılışıklık ya da samimiyet kurmak için bir girişim sezinlemedi. Soruyu çok doğal ve içtenlikle sormuş gibiydi. Genç kız başını salladı ve ''Evet'' diye fısıldadı. Adam da başka soru sormamış, yine elindeki kitabı okumaya dönmüştü. O zaman elindeki kitaba bir göz attı Nilüfer. Bir şiir kitabıydı. Şiirden hoşlanan biri, belki de bir şairdir diye düşündü. Tipi de uygundu. Çenesinde siyah bir sakal, bunaltıcı sıcağa rağmen boynunda fular vardı. Gözündeki yuvarlak camlı çerçevesiz gözlük, entel bir tip havası veriyordu adama. Şiir ve sanatla uğraşan biri. Babası da sık sık fular takardı. Ne de olsa mimar olarak o da sanatkar sayılırdı. Genç kız babasının belki biraz da yaşının gençliği nedeniyle sanatla uğraşan kimselere karşı bir hayranlığı vardı. Adamın ilgisizliğinden cesaret alarak onu biraz daha incelemeye devam etti. Aslında yakışıklı biri sayılırdı. Uzun boylu, adeleli vücutlu, ince yüz hatlarına sahip biriydi. Elinin parmakları bir piyanistinki gibi uzundu. Nilüfer garip bir heyecana kapıldı. Garipti çünkü hiç tanımadığı, hayatında ilk defa gördüğü bir insana karşı içinde anlamsız bir duygunun tomurcuklandığını hisseder gibi olmuştu. Bakışları çevrede dolaşırken bir kere daha adama takıldı. 30'unu çoktan aşmış biri olmalıydı. Yani kendisi için yaşlı biri sayılırdı. Belki de 40 yaşına yakındı. Flört ettiği arkadaşı Kemal'e göre çok da büyüktü. Sonra birden aklından geçen düşüncelerden utandı. Ne anlamsız şeyler düşünüyordu. Böyle bir karşılaştırmanın ne gereği vardı? Kemal delişmen, yerinde duramayan, cıva gibi bir gençti. Devamlı konuşur, espriler yapar, onu güldürürdü. Sakallı adam çay fincanına uzanırken bir an başını kitabından kaldırarak mırıldandı. Şaşılacak şey. Nilüfer boş bulunmuş, daha doğrusu adamın ne demek istediğini anlamamıştı. Saf saf adamın yüzüne bakarak, ''Pardon'' dedi. ''Şu arkadaşınız, hiç hakkı yok bunu yapmaya.'' ''Neyi yapmaya?'' ''Sizin gibi genç ve zarif bir hanımı bu kadar bekletmeye.'' Zamanı delikanlılarını hiç anlamıyorum. Bu affedilmeyecek bir hata. Kız masasındaki adamın neyi kastettiğini biraz geç anlamıştı. Elinde olmadan gülümserken inci gibi beyaz ve muntazam dişleri ortaya çıkmıştı. Ama ben bir kız arkadaşımı bekliyorum. Sahi mi? Buna daha çok şaşırdım. Yabancının sesi o kadar yumuşak ve nazikti ki Nilüfer sormadan duramadı. Neden? Sakallı adam da gülümsedi bir an. Sonra teatral bir jestle elindeki kitabı masaya bırakıp kollarını havaya kaldırarak açtı. Olacak şey değil. Şu ortama, teneffüs ettiğimiz havaya bir baksanıza. Çevrenizi şöyle bir gözden geçirin. İnsanların canlılığını, tabiatın mükemmelliğini görün. Sizin yaşınızdaki gençler hayat dolu. Dolu dizgin yaşamın nimetlerinden istifade etmeye çalışıyorlar. Mevsim aşk ve sevgi zamanı. Kaldırımlar el ele, kol kola dolaşan çiftlerle dolu. Siz de onlara uymalısınız. Yaşadığınız bu demleri sonra çok ararsınız. Hayatın kadrini bilin, sahip olduğunuz bu güzelliği değerlendirin. Bu güzel akşam vakti zamanınızı niye bir kıza harcıyorsunuz? Anlaşılır gibi değil. Nilüfer adamı biraz da şaşkınlıkla dinledi. Siz yoksa şair misiniz? Şair gibi konuşuyorsunuz. Sakallı adam mütebessim bir çehreyle mırıldandı. İyi tahmin ettiniz. Adım Musa Er Yılmaz. Gerçekten de şairim. Çok ilginç. Şimdiye kadar gerçek anlamda bir şairle tanışmamıştım. Öyleyse şimdi tanıştınız. Sakallı adam tokalaşmak istercesine elini genç kıza doğru uzattı. O da kendisine uzanan eli sıktı. Ben de Nilüfer Kiraz. Kendini Musa diye tanıtan katil yine gülmeye başladı. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Dedi. Afallayan Nilüfer sordu. Ne şakası? Benden bir yakıştırma ya da hemen söylenecek bir mısra bekliyorsunuz. Nereden çıkardınız şimdi bunu? Ben anlarım. Kiraz ile dudaklarınız arasında denk düşen, ilham veren bir bağ kurmamı bekliyorsunuz. Kız kızardı. Ne münasebet diye mırıldandı. Kiraz sadece soyadım. Gerçekten mi? Eğer öyleyse şahane bir uyum bu. Soyadınız hakikaten cuk oturmuş. Bundan daha iyi bir benzetme olamazdı. Kızın yüzündeki değişmeyi gören katil hemen devam etti. Lütfen beni yanlış anlamayın. Saygısızlık veya bir densizlik etmek istemedim. Olsa olsa ruhumun şair yanı sizden etkilendi. Meraklanmayın, size kompliman da yapmıyorum. Nilüfer kendini toparlar gibi oldu. Gerçekten de adamdan böyle bir davranış beklemiyordu. Arkasına yaslandı ama daha fazla konuşmamaya da karar verdi. Ne de olsa karşısındaki tanımadığı bir yabancıydı. Babası görse masasına oturmasına bile bozulabilirdi. Bir süre sessiz oturdular. 17. ayrımın sonu sayfa 228. Devamı 18. ayrımda.